Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı.
8 Nisan 2021 günlerden Perşembe, 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırmaya çalışacağız. Her hafta Perşembe yaptığımız gibi. Bu haftaki konumuz aslında şu anda Türkiye siyasetinin de diyelim, Açık Radyo yayınlarını takip edenler için de Türkiye siyaset gündemi içinde hayli kritik hale gelmiş bir mevzu. Öyle ki yüksek siyasetin gündemini, gündemin birinci maddesini dahi neredeyse belirleyecek bir konu haline gelmiş durumda. Mazisi ilk açıklandığı günden bu yana sayarsak neredeyse 10 yılı bulan Kanal İstanbul meselesi efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya Kanal ya İstanbul dedi. Bir yıla yaklaşıyor. Büyük bir kampanya başlattı. İktidar hükümet kanadındansa çatlasalar da yapacağız, patlasalar da yapacağız gibi bir ısrar var. Öyle ki işte Türkiye gündeminin de hayli kritik konularından biri haline gelen amiraller bildirisi olarak da geçen konu dahi aslında dönüyor dolaşıyor. Kanal İstanbul mevzusuna dayanıyor. Biz de bugün Yeşil Bülten'de bu konuyu ele almak istiyoruz. Konumuz da bu noktada konuğumuz da dün Sözcü Gazetesi'nde bu konuya dair bir yazı yazmış olan Çiğdem Toker, değerli gazeteci, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim.
Günaydın, hoş bulduk. Merhaba.
Kanal İstanbul SET raporundaki gerçekler başlıklı bir yazınız 7 Nisan günü Sözcü Gazetesi'nde düzenli köşelerinizi yazdığınız gazetede yayınlandı efendim. Tabii Asıl çerçevemiz o olacak ama böyle dilerseniz öncelikle bu kadar ülkenin yoğun politik gündeminin dahi birinci maddesi haline getiren konu bu Kanal İstanbul'u. Sizce nedir? Şöyle bir belki kısaca ez cümle nasıl açıklarsınız? Ben merak ediyorum, eminim dinleyenlerimiz de merak ediyordur.
Ülkenin politik gündemini belirlemesi kaçınılmaz. Bundan sonra da belirlemeye devam edecek. Çok boyutlu, çok hacimli, çok büyük ölçekli bir proje bu. Benim biraz da belki bir argo olarak iri kıyım bir emlak, gayrimenkul ve inşaat projesi olarak nitelendirdiğim bir proje. İri kıyım derken ölçeğinin büyüklüğünü kastediyoruz tabii. Ama bu iktidar tarafından seyri sefer güvenliği, Boğazlardaki seyri sefer güvenliği, gemi trafiği ve geçen araç gemi sayısı gerekçelendirilerek sunuluyor. Yani öncelik bu. Ama bunun bir kılıf olduğunu biliyoruz, yazıyoruz. Çünkü çok büyük miktarda gayrimenkul hareketleri var. Toplu konut idaresinin devreye girdiği, konut üreteceği, gayrimenkul üreteceği, kimilerini ürettiği ve buna bağlanan 10 milyar dolarlar mertebesinde bir gelir kaleminin raporlara konduğu bir proje bu. İşte kuzeyden güneye, Boğaz'a paralel bir hat yapılacak. Bu öyle bir proje ki yani işin gayrimenkul tarafı var, diplomatik tarafı var, hukuki tarafı var, çevresel tarafı var, jeopolitik tarafı var, siyasi tarafı var. Son günlerde emekli amirallerin açıklamasıyla gündeme gelmesi de bu projenin Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgisinden kaynaklanıyor. Çok fazla gündemin ilk sıralarına bu taşınmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da daha iyisini buluncaya kadar Montreux Sözleşmesi'ne bağlıyız diye bir açıklama yaptı ama oradaki daha iyisini buluncaya kadar ifadesi dikkat çekici bir ifade oluyor. İşin böyle bir tarafı da var. Yani Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili kısmı da var. Ama hazırlanan ÇED raporunda, SET raporunda, fizibilite raporunda ki bunların hepsi çok hacimli ve kapsamlı raporlar, binlerce sayfalık dokümanlardan bahsediyoruz. Devletin hazırlattığı, yani iktidarın yüksel proje fizibilite raporunu hazırladı. Sonra Çınar Mühendislik ÇED raporu, sosyal etki değerlendirme raporu var. Çünkü yazımda çok tartışılmayan o rapordan bazı alıntılar yapmıştı.
Çok da iyi yaptınız. Dilerseniz o yani yazıyı hemen dinleyenlerimiz zaten girip internet sitesi üzerinden Sözcü Gazetesi'nin okuyabilirler ama sizin dikkat çektiğiniz noktalara dair yani neden bu noktalara özellikle dikkat çektiğinizi bence bir de sizden dinlesek gayet güzel olur diye düşünüyorum efendim.
Elbette. Şimdi burada tabii çok fazla faktör var, çok fazla konu var. Kanal İstanbul bağlamında irdelenen, incelenen. Ama mesela benim dikkatimi mesela susuzluk riski çekti. Çünkü Kanal İstanbul'un inşasıyla beraber su havzaları, rezervuarlar, Sazlıdere Barajı devre dışı kalacak. Yani bunu kendi iktidarın hazırlattığı raporlar söylüyor. Bu sosyal etki değerlendirme raporunda Devlet Su İşleri'nin bölge müdürüyle, 14. Bölge Müdürlüğü'yle yapılmış bir görüşme var. O görüşmeye bu raporda yer verilmiş. Mesela Anadolu yakası ile Avrupa yakasında su kaynakları ters orantılı, nüfus oranlarıyla kıyaslandı, ters orantılı. İstanbul nüfusunun %65'i Avrupa yakasında yaşarken su kaynaklarının yalnızca %35'i bu tarafta. Ve bu nüfusun da su ihtiyacı Sazlıdere, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece barajlarından karşılanıyor. Devlet Su İşleri'nin içme suyu ve nüfus projeksiyonlarına göre Sazlıdere, Terkos ve Melen suyunun dahil edildiği durumda 2040'tan sonra kaynakların yetmeyebileceği söylenmiş. Şimdi bu niye önemli? Bu şundan dolayı önemli. Kanal İstanbul yapıldığında ki 7 yıl sürecek bir inşaattan bahsediyoruz. 7 yıl. Bunun 2 yılı sadece 2 yılı hafriyatla geçecek. Söylediğim her şey raporlara dayalı. Sunduğum bütün veriler. Kanal İstanbul gerçekleştiğinde Terkos Gölü Besleme Havzası, Terkos Kağıthane İçme Suyu İsale Hatları, Terkos İki Telli İsale Hatlarını kesecek. Sazlıdere Barajı devre dışı kalacak. Kaldı ki şunu paylaşayım bir bilgi olarak. Bu raporlar, çalışmalar yapılırken değişik güzergahlar üzerinde duruluyor. 4 tane alternatif güzergah çalışılıyor Kanal İstanbul için. Bu şu anda bulunan ve bahsi geçen güzergah su havzalarına en az zarar verecek olan güzergahmış. İşin bir de bu boyutu var. Ben bir başka bir veri daha sunayım. Yine bütün bu raporlarda yer alan. Sazlıdere Barajı rezervuarının %60'ının devre dışı kalacağı belirtiliyor. Bu barajın yıllık toplam ortalama akımı 49 milyon metreküpmüş. Bir de Şamlar Bendi, tarihi bir Şamlar Bendi varmış. Orada da yıllık toplam ortalama akım 19 milyon metreküp. Bu Şamlar Bendi de çok odaklanılıyor raporda. Onu da altını çizelim. Sanıyorum ona da paralel bir bend yapılacak. Yani önce bu tarihi bir bend, önce şunu düşünmüşler. Öyle anlaşılıyor. Şamlar Bendi'nin üzerine bir bend daha yapmak ve yükseltmek düşünülmüş. Sonra tarihi olduğu için bunun doğru ve uygun olmayacağı irdelenmiş. Galiba yanına bir bend daha yapılacak. Yani sonuç olarak İstanbul'a aktarılamayacak su miktarının yılda 30 milyon metreküp olacağı belirtiliyor. Kanal İstanbul'un yapılması halinde.
Evet. Çiğdem Hanım evet. Aslında yani şöyle öyle bir proje ki bu Kanal İstanbul yani evet. Astarı yüzünden mi pahalı desek yani öyle bu kadar devasa bir kayba doğaya verilecek zarara İstanbul'un altyapısına suyuna yani her tarafa o kadar çok müdahale ediyor ki.
Çok yıkıcı bir proje gerçekten çok yıkıcı bir proje evet. Affedersiniz.
Estağfurullah efendim. Büyük bir yıkım projesi. Siz aslında girişte konuştuğumuz tarafı var meselenin. Yani siz buna bir
Evet.
arazi hata
İri
yapmayınız.
kıyım, iri kıyım, iri kıyım bir gayrimenkul ve inşaat projesi diyordum. Emlak projesi. Evet.
Evet, iri kıyım bir emlak projesi olarak tanımlıyorsunuz. Yani bu siz bolca takip ediyorsunuz devlet ihalelerini ve yani özellikle yazılarınız da bu taraftan tanınıyor zaten. Ya ben şunu anlamak istiyorum aslında. Bu ısrarın temelinde oradaki sizin de daha evvelki yazılarınıza referansla aslında söyleyeceğim bunu. Yakın zamanda Murat Ağırel tarafından yazıldı bir de. Suudi Arabistanlı Süleyman El Muhadib 99 bin metrekare parsel için 5 tabu. Muhammed El Marzuk'la Halis İtsam El Mazruk 125 bin metrekare arazi için 5 tabu demiş Murat Bey, Murat Ağırel. Şimdi
Evet.
buradan
Biz de
bakacak
geçen
olur.
sene yazmıştık. Evet.
Aynen öyle. Yani bu emlak elde yani arazi el değiştirmeleri sebebiyle Türkiye'nin en büyük nüfuslu en büyük kentine metropolüne böyle bir hareket yani yapmak akıl sıra ermiyor gerçekten. Bunun bir temel nedeni sizce ne olabilir? Yani parası mı yok Türkiye'nin? Ne bileyim bu arazi değerlenmelerinden bir şey mi elde edecek bu ülke? Nasıl bu ısrarı rasyonalize edebiliyor hükümet sizce?
Bu bir finansman modeli kuruluyor bununla, çok açık. Şimdi bu bir kamu özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Ama kamu özel işbirliğinde tek bir modelin uygulanması için bile devasa bir proje. Muhtemelen karma bir formül üzerinde duruyorlar. Yap işlet devret, yap kirala devret, işlet kirala devret gibi bir değişik finansman modelleri var. Birkaç bileşenli bir şekilde ihale edileceğini düşünüyorum. Öyle görünüyor. Gayrimenkul meselesi, yeni bir kent yapılacak oraya. Bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Öyle tasarlanıyor. Yani planlarda, programlarda o yazılıyor. Bütün bu SET raporlarında, ÇED raporlarında, fizibilite raporlarında planlar, programlar buna göre tasarlanmış. Yani hazine müsteşarlığından faiz senaryoları, finansman senaryoları istenmiş. O senaryolara göre çalışılmış. Uzak Doğu'dan mı finansman bulunmalı, başka bir yerden mi bulunmalı filan gibi çok ayrıntılı, çok ince modellemeler var bu raporların içinde. Onu söyleyeyim. Ve baktığınızda zaten görüyorsunuz, bu ya, daha başka bir şekilde bakalım bunu, daha açık konuşalım. Bu siyasi iktidarın ömrünü uzatmak ve konsolide etmek için tasarladığı bir projedir. Ha, işin demin değindiğim diplomatik tarafı, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tarafı da konuşuluyor. Daha siyasi tarafı, yani emperyal güçlerin işte normal Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yürürlükte olduğu için işte Amerika Karadeniz'e savaş gemilerini indiremiyor. Eğer bu Kanal İstanbul yapılırsa Montreux Sözleşmesi'nden çıkmak gündeme geleceği tartışılacağı için Amerika'da bu uzun elinde hedefine ulaşmış olacak da deniyor. Bu işin çok başka, çok uzmanlık gerektiren ve farklı bir boyutu. Ama bir boyutu. Bu işin bir tarafı, yani o gözden kaçmış. Ama öbür yandan hani odaklandığımız kısım finansman kısmı. Bu bir gelir yaratma modeli. Kenti değiştirerek ve işte bunu verecekleri işletici veya işletici firmalar bir kamu özel işbirliği modeli üzerinden herhalde kendileri bir finansmana katılacaklar. Bir kısmına, çoğuna kamu katılacak ve bir işletme gelirleri üzerinden bir model bu, bir finans modeli, iktidarın bir beka modeli. Ben başından beri öyle tanımlıyorum aslında. İktidarın kendisi için kurguladığı bir beka modeli Kanal İstanbul, başka da bir şey değil diyor.
Evet, aslında belki de en başlarken benim anlatmaya çalıştığım bu, yani şu anki Türkiye'nin bu kadar büyük problemleri, bu kadar sorunları varken neden gündemin birinci maddesini Kanal İstanbul ve onunla iltisaklı konular oluşturuyor sorusuna belki yani verdiğiniz yanıtı da ben bu olarak anlıyorum. Şurada bir şeyi biraz da açmanızı isteyeceğim. Mevcut iktidarın hem ömrünü uzatma hem de konsolidasyon projesi olarak tanımladınız. Yani hem bir siyasal hem de bir finansal konsolidasyondan bahsediyorsunuz doğru anladıysam eğer, değil mi Çiğdem Hanım?
Evet, evet, evet. Ondan bahsediyorum çünkü yani bu işte bir yandan mesela dünkü yazında da yer alan bir veri var. Emlak fiyatlarındaki, arazi fiyatlarındaki artış. Şimdi evet. Gayrimenkullerin parasal değeri bu proje gündeme geldiğinden bu yana 4-5 kat artmış. Yani 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira olan bu arazilerin, kanal güzergahı üzerindeki arazilerin metrekare fiyatı şimdi 260-300 lira aralıklarındaki bu, ki bu 2 yıl önceki şey, rapor. 50 lira, 60 lira, 80-90, 120-130, 160-180, 200-230, 260-300 lira aralıklarında olacak şekilde artmıştır deniyor. Şimdi bu arazilerin sahipleri köylülerken emlakçılar tarafından satın alınıyor ve işte Murat Ağrel'in de benim de bizim de yazdığımız bu sahiplikler mal sahibi profili şimdiden değişmiş durumda. Çok büyük bir emlak spekülasyonuna yol açmış durumda. Bunun bir de şeyi var, hani ilerisi var. O uydu kentlerin, çok katlı yapıların yapıldığını düşünün. Anlatabiliyor muyum dedim?
Tabii. İstediğimi? Yani şöyle söyleyeyim, tek başına hafriyatının bile aslında çok büyük bir kalem olacağını düşünürsek, inşaat sürecinden başlayıp devamında hem kanal ve kanalın üstündeki köprülerin ve benzeri yapıların inşası, hem de sonrasında şöyle diyeyim ya, ben de meseleyi gerçekten ortaya çıktığı günden beri özellikle ilk başlarında bir gazeteci olarak yoğun biçimde takip etmiştim. 6 yıllık mazisi var. Kanal İstanbul manzaralı ev satışlarının bazı emlak sitelerinde gözüktüğünün, yani 6 yıl önce gördük biz bunları aslında. Yani Kanal İstanbul manzaralı rezidans dairesi temelden satışı yapılıyordu. Yani tabii, böyle tabii. Bir süreçten de bahsediyoruz. Yani bir süredir zaten bir arazi rantı el değiştiriyor orada.
Evet, iyi ki hatırlattınız bu hafriyat meselesinde, bu kazı ve tarama meselesi en az 2 yıl sürecek olan. Şimdi bu bile devasa bir ekonomi çünkü orada kullanılacak ekipman özel bir ekipman. Yani kazılar için ayrı, nakliye için ayrı, bütün bunlar tek tek raporlarda bunlar da sunulmuş. Yani tarama ve nakliye için kullanılacak iş makineleri öyle sıradan iş makineleri değil. Mesela madenlerde kullanılan büyük iş makineleri. Bu ekipmanlar ithal edilecek. Ve bunun üreticisi olan belli şirketler var dünyada. Küresel şirketler var. Diyelim ki 5-6 tane bu kazı ve tarama işlerini yapacak alet, edevat ve ekipmanı, ekipman ve araçları üreten çok büyük şirketler var. O şirketlerden bu ithalatlar yapılacak. O ithalatlar için mesela teşvikler sağlanması öngörülüyor. Raporda böyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum?
Evet. O kadar
yani,
katmanlı, çok katmanlı.
Şunu demek istiyorum. Bu bile bir ekonomi. Bu başka bir ekonomi mesela. Bu bir ekonomi. Bu hafriyatın içeride yapılacağı sıradaki yüzlerce taşeron şirketi harekete geçirecek olması bir ekonomi. Her aşaması, her adımı dediğiniz gibi çok katmanlı, ayrı ayrı ekonomilere işaret eden, değen devasa bir finansman modelinden bahsediyor. Yani bu kadar yıkıcı olmasının, bu kadar yıkıcı olmasına rağmen göz karartılarak işe girişilmesinin sebebi aslında bu.
Evet, yani zaten yayınımızın başından beri de anlatmaya çalıştığınız konuda işin bu tarafı, hangi kalemini ele alırsak alalım. Doğaya vereceği zarar korkunç boyutlarda. İstanbul'a vereceği
yaban zarar. Hayatına, evet. Aynen. Evet, sulak alanlara, kuş alanlarına, yaban hayatına, tabiat parklarına, yani akıl almaz, gerçekten akıl almaz.
Su kaynaklarına, depremsellik etkisi bir başka boyutu. Marmara Denizi'nin geleceğine dair yapacağı etki bir başka boyutu. Projenin velev ki yapıldı. Hani oluru gerçekten var mı? Bilemiyorum, anlamak güç olmaz gibi geliyor insanın zihnine böyle şeyler, böylesi garabetler ama yapıldıktan sonra yaratacağı yıkım bir başka boyutu. Hafriyatlar, mesela çıkan hafriyatla Karadeniz'e adalar yapma falan gibi fikirler zikrediliyor bir taraftan.
Evet, yani, var bu raporlarda, yer alıyor. Yani çıkacak hafriyatla yapay adacıklar oluşturma fikri var. Bu da yapılacak sanıyorum. Yani toprağın bir kısmı uygun değilmiş galiba adacık yapımına, ama bir kısmı uygunmuş. Uygun olmayanı bir yerde depolayacaklarmış. Uygun olanlarla ada yapacaklar. Dahası, demin değinmeyi unuttum, söyleyecektim. Bir takım şeyler, altyapı mevcut yürürlükte olan altyapı hatları bozulacak ve aktarılacak inşaat sırasında. Yani elektrik iletim hatları, doğalgaz hatları, İGDAŞ'la, BOTAŞ'la, TEİAŞ'la bir sürü şey yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Mevcut hatlar inşaat sırasında etkileneceği için onların hepsinin yerleri değiştirilecek. Bir de böyle bir şey var yani.
Evet.
Oradan geçtiği için güzel ya.
Kanal İstanbul'un imar planlarına da itiraz süreci başladı. Tabii hem o projeye dair açılan davalar, yapılan itirazlar var. Pek çoğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde de ilerliyor. Tabii ki odalar da yine bu konuda devrede. Bunların sonuçlarını da beraberce önümüzdeki dönemde göreceğiz sanıyorum. Konuşulacak o kadar çok tarafı var ki.
Çok şey var.
Buyurun Çiğdem.
Unutmadan şunu da söyleyeyim, o finansman modeli derken hakikaten bitmiyor yani konuştukça. O hattın üzerinde köprüler olacak. Yani o köprüler de mesela çok büyük bir olasılıkla paralı olması bekleniyor. Garantili, hazine garantili köprüler olacak. 6 tane mi, 7 tane mi? Bu da işin bir başka boyutu.
Evet.
Ve onu da söylemiş olalım.
O tam bu hikaye tam bir zaten şey. Yani ne diyelim, Deli Dumrul hikayesine dönüyor. Geçmek zorunda olunacak. Bir adaya dönüşecek İstanbul'un tarihi merkezi.
Evet evet. Yani en az 7 tane geçiş planlıyorlar kanal güzergahı boyunca.
Ve bir de devlet garantili bir finansmanı olacak. Vatandaşın da ücretli kullanması gerekecek. Geçmek zorunda olduğu bu yolları. Nereden baksak tutarsızlık diyeyim en hafif haliyle. Ama yazınızda pek çok konuya değindiniz SED raporundan yola çıkarak. SED raporu da aslında özellikle uluslararası finansman için şart koşulan bir konu olduğu için her projede SED raporu hazırlanmaz. Ama böylesi projelerde uluslararası finansmana gerek duyulduğu
Doğru.
için SED raporu hazırlanır.
Doğru.
Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir çıkışını da gördük. Yani bu işe finansman sağlama hevesinde olacak firmalar da iki kere düşünsün. Çünkü
evet.
bu iş yapılamayacak. Kimse vereceği parayı garanti görmesin bu projeye dedi örneğin. Sizce bir etkisi
dedi,
olmuş
dedi.
Mudur?
Dün ona galiba Sayın Cumhurbaşkanı da öfkeli bir yanıt verdi. Sayın İmamoğlu'nun sözlerini eleştiren. Bilemiyorum yani, burada tabii verilecek garantilerin niteliği önemli. Mesela yatırım süresi boyunca, 7 yıl boyunca, inşaatın süreceği 7 yıl boyunca geri ödemesinin olmayacağı bir finansman modeli tasarlanıyor. Çalışılan senaryolardan birisi de bu. Yani ben uluslararası kuruluşların, uluslararası finansman örgütlerinin sadece işte son tarihte kendi çıkarlarını düşündükleri için küresel sermayenin daha keza öyle. Kendilerini çok garanti altına almadan adım atmayacaklarından eminim. Yani sözleşmeler ona göre bağlanacaktır. Öyle söyleyeyim. Bütün kamu özel işbirliği projelerinde zaten böyle temel bir problem var. Yani bu Kanal İstanbul bugüne kadar eğer yapılırsa gelmiş geçmiş en büyük hacimli kamu özel işbirliği projesi olacak. Ama daha orta ölçekli, küçük ölçekli, işte otoyollardan şehir hastanelerine kadar kamu özel işbirliği projelerinde şöyle bir durum var yapısal olarak. Devlet bunu garanti, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak bir kısmında değişik ad ve başlıklar altında garanti olduğu için garantör olduğu için bu sorunun ilerideki halli ve çözümü biraz çetrefilliymiş. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Yapılsa yani, da yapılmasa da Türkiye'nin uzun yıllar başına bela olacak bir proje olarak anlıyorum ben Çiğdem Hanım.
Şöyle demek istiyorum aslında. Şimdi bunu AKP iktidarı gerçekleştiriyor ama AKP iktidarı bu garantileri verirken devlet adına, Türk devleti adına ve hazinesi adına veriliyor bu garantiler. Mesele sorun orada. Yani o nedenle kendilerini bizlerden saklanan, gizli, çok özel, 50-60 sayfalık ortalama en az sözleşmelerle garanti altına alıyor şirketler. Aslında kendilerini garanti altına alanlar şirketler gibi gözüküyor ama şirketlerden bu sözleşmeyi isteyenler finans kapital, uluslararası finansman kuruluşları, yerli ya da yabancı bankalar. Onların talepleriyle danışmanlık şirketleri, bu bir zincir, bu bir network, gündeme gelen sözleşmeler bunlar. O nedenle bu garantiler veriliyor. O nedenle döviz üzerinden veriliyor. Bu sözleşmelerin halkın önüne mutlaka bir şekilde çıkması, çıkarılması ve tartışılması gerekiyor. Çünkü sonuç olarak bunlar sizin program aktarken belirttiğiniz gibi bizlerin vergilerinden, bütçesinden ve kamu kaynaklarından ödeniyor ve ödenecek. Bunun çok iyi bir şekilde halka ve topluma anlatılması gerekiyor. Yani halkın yararına gibi gösterilen kamu özel işbirliği projelerinin bir yıkım projesi olduğu, yıllar boyu bizlerin çocuklarını, kaç nesli refahını çaldığının çok iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bunu özellikle altını çizmek istedim.
Çiğdem Hanım, bir de şey söylediniz, yani bu insanlardan, bizlerden gizlenerek yapılan bu sözleşmeler dediniz. Nasıl gizlenebilir bu böylesi sözleşmeler? Yani çünkü mevzuat belli. Kamunun bu konuda şeffaf olması icap etmiyor mu? Yani gizlenmesi nasıl
mümkün? Ama mevzuatın bir başka yerinde de özel hukuk hükümlerine tabi tutmuşlar. Yani kamu kaynaklarıyla bir iş yapıyorlar. Ama kamu özel işbirliği projelerini, yani bu yapıştır devletlerin özelliği zaten o, özel hukuk sözleşmelerine tabi oluyor. Yani kamunun parasını harcıyorsun, işte bu şehir hastanelerine devlet bütçesinden para ayırıyorsun, o otoyollara, otoyol müteahhitlerine paralı geçişler için bütçeden her sene artan ödenekleri ayırıyorsun ama bu sözleşmeleri gizli yapıyorsun. Bunların adı yap işlet devlet uygulama sözleşmeleridir. Ama bu sözleşmelere dair soru soran hiçbir milletvekiline meclis şeyinde açık ve doyurucu yanıtlar verilmemiştir. Verilmiyor.
Peki. Çünkü Çiğdem Hanım.
Buyurun. Altına alınıyor. Tamam. Yani ticari sır olması bu sözleşme yapılırken bizzat finansörler ve şirketler tarafından talep edilmiş.
Son dakikamız, süremizin sonuna geldik aslında ama yazınızı aktaracaklarım bitmedi ama yer bitti. Sürdüreceğimizi belirterek şu notla bitireyim, devam edeceğim diyorsunuz. Evet. Açık Radyo Yeşil Bülten dinleyenlerine nasıl devam edeceksiniz bu meseleyi irdelemeye? Kısaca bir de onun şöyle ön haberini verirseniz programımızı böylece kapatalım efendim.
Aslında yazmakla bitmeyecek konular bunlar, onu söyleyeyim. Yani değil haftada 2-3 gün, yani her gün 5-6 yazı yazsanız, her gün onlarca program yapsanız yine de bitmez, anlatacaklarımız bitmez. Yani bu demin bahsettiğimiz mesela kamu özel işbirliği modeli bağlamında neler planlanıyor, nasıl finansman alternatifleri hazırlandı? Mesela bir yerine buradan devam edeceğim, onu söyleyeyim. Düşünülen şey. Finansman modelini, ihale modellerini.
Ben de eminim programımızı dinleyenler de sizin yazılarınızı takip etmeye devam edecekler efendim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Çiğdem Toker. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun Utku Bey. Açık Radyo izleyicilerine, dinleyicilerine de saygılarımı, sevgilerimi iletmiş olayım.
Evet değerli dinleyenler, Sözcü gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker'di konuğumuz. Konumuz da Kanal İstanbul'du. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi halinde şu anda, öyle olmaya da devam edecek. Pek çok katmanı, boyutu vardı. Çiğdem Hanım'ın değerlendirmelerini aldık bu programımızda. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.